Lucien, Can Dündar, 5. ayrım. 16. 1885 Bombay. Refikan Fatma Hanım tayin olduğum Bombay'da hastalandı. Odasının ortasındaki yazı masasının başında bütün pencereler açık olduğu halde oturmuş, İstanbul'a mektup yazmakla meşgulken sol omzuna bir ağrı girmişti. Zavallı Fatma'm gülerek, "Acaba yanlış bir şey mi yazıyorum, onu tahsih için mi bu ağrı geldi?" demişti. 1885 senesi Şubat'ında bir pazar günü, akşamüstü eşimle birlikte, her zamanki gibi arabayla gezmeye gitmiştik. Eve döndüğümüzde sofraya oturur oturmaz daha bir lokma yemeden Refikan bayıldı. Hemen yatağına götürdük, kim bilir ne olmuştu. Ertesi günü hekimlerden haber aldık, verem 3. dereceye girmişti. Biraderim Nasuhi Bey o zaman Beyrut mutasarrıfı bulunuyordu. Oraya mı gidelim yoksa bir kere de Avusturya hekimlerini tecrübe etmek üzere hastayı Viyana'ya mı götürelim? Telgrafla nezaretten müsaade istedim. Cevabı beklemeden yola çıktık. Beyrut'a giderken vapurda geçirdiğimiz 20 gün zarfında hasta ölüme yaklaştıkça gülüyor ve her gün daha ziyade güzelleşiyordu. Sabahları kamaradan bir hastane sandalyesiyle güverteye çıkarılıyor, benimle, çocuklarla eğleniyor, hepimize ümitler veriyordu. Fakat vapurdaki hekim, "Hastanız yolda vefat edeceğinden cenaze denize atılacaktır," diyordu. Refikan bunu hissetmiş yahut işitmiş miydi? Kendisi de, "Kaldım mı?" demişti yolda bir gün, Hind'in bu uzak denizinde. Böyle bir şey olursa denize atılmamasını hekimden çok rica etmiş, zor da olsa olumlu bir vaat almıştım. Bahri Ahmer'de, Kızıldeniz'de, 2 gün fırtına geçirdik. Süveyş'i sükunetle geçtik. Port Said'de vapur değiştirmek, oradan Beyrut'a gidecek olan vapura binmek lazım geliyordu. O vapurun tabibi hastayı almak istemedi. Onu da güçlükle ikna ettik. Refikam ise Port Said'e gelir gelmez kendisinde bir sıhhat ve iştah hissetmiş, bir güvercin yemek istemişti. Gece vapur Beyrut'a doğru hareket etti. Beyrut'a varınca bizi yengem Feride hanımefendi karşıladı. Hastayı bir odaya yerleştirdi. Ancak nefes darlığı tekrar gelmiş ve işte o zaman bahtsız Refikam, "Eğer bu hal geçmezse ben 24 saatten fazla yaşayamam. Yarın siz de kurtulur ve artık bahtiyar olursunuz," demişti. Bu sesi hala duymaktayım. 38 senelik bir sestir. Beyrut'ta çağırdığımız doktorlar topluca ümidi kestirdiler. Konyak ve şampanya verdiler. Refikam gülerek, "Allah'ın huzuruna sarhoş olarak mı gidilecek?" diyordu. Ömrümün en siyah gecesi geçiyordu. Ertesi gün zavallı kadını alelacele toprağa, beni de kendinden geçmiş bir halde dağa götürdüler. İşte o kadar. 40 gün, sanki ona yakın ve onunla aynı halde olmak için yer katında bir odada makberi yazmaya başladım. Manen intihar etmiştim. 17. Eyvah, ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden, gitti ebede gelip ezelden. Ben gittim, o haksar kaldı. Bir güşede tarmar kaldı. Baki o enisi dilden eyvah. Beyrut'ta bir mezar kaldı. Yârimdi o, yoktu bir rakibi. Olmuş idi ruhumun tabibi. Şimdi ise elimde yok ilacım, lakin onadır hep ihtiyacım. Bir gün dedi ıstırap içinde, "Ben ölmeye gelmişim bu Hinde." "Ölmek," dedi, kahkahayla güldüm. Duydum ki fakat içimden öldüm. Ettik biz o anda nimzinde, nefretle veda Hindüsinde. "Kaldım mı?" demişti yolda bir gün, Hind'in bu uzak denizinde. Geçti 2 gün Aden'den tepsiz, bir ruze idi o yani şepsiz. Doktor sevinir, mariz rahat, herkes de meserreti fakat, sakindi deniz, vapur taapsız. Gülmez misiniz buna acepsiz? Tufan görünürdü bence, zira. Ağlardı sabi kızım sebepsiz. Ölmek ona hiç yakışmıyor, hiç. Gönlüm bu söze alışmıyor hiç. Haksız görünüşlü bir hakikat, müthiş bu cinayeti tabiat. Aklım bu işe çalışmıyor hiç. Allahsa bana karışmıyor hiç. Sabretmek imiş bu derde çare, çarem de benim savuşmuyor hiç. Ettikçe seni dizimde takbil, şair de çocuktur ey kızım bil. Çok mesele halleder vücudun, bazı çesidir o destecudun. Sensiz kılan ol mezarı tevil, ömrüm olacak seninle tekmil. Ben sence oyuncağım, müsellem, sense bana bir garip temsil. Artık keseyim yeter figanı, ervaha dokunmasın ziyanı. Bu ah ki candan eğiliyor cuş, artık anı kendim eyleyim güş. Metfen olayım ana cihanı, fevkımda tavaf ede revanı. Artık kalayım sükut içinde, fikretmek için o yarı canı. Eyvah, ne yer ne yar kaldı. Gönlüm ah edip inleyerek kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden, gitti sonsuza gelip ezelden. Ben gittim, o toprak altında kaldı. Bir köşede darmadağın kaldı, sonsuza dek o gönül dostundan. Eyvah, Beyrut'ta bir mezar kaldı. Yârimdi o, yoktur rakibi. Olmuştu ruhumun hekimi. Şimdi ise elinde yok ilacım, ancak onadır hep ihtiyacım. Bir gün dedi ıstırap içinde, ben ölmeye gelmişim bu hinde. Ölmek dedi, kahkahayla güldüm, duydum ki fakat içimden öldüm. Ettik biz o anda yarı canlı, nefretle veda hinde vesinde. Hindistan, İran tarafında olan yöreleri. Kaldın mı demişti yolda bir gün Hindistan'ın denizlerinde. Geçti iki gün Aden'de sıtmasız, bir gündü o yani gecesiz. Doktor sevinir, hasta rahat. Herkeste iyileşme sevinci. Sakindi deniz, vapur sıkıntısız. Gülmez misiniz bunu acaba siz? Tufan görünürdü bence çünkü ağlardı çocuk kızım sebepsiz. Seni dizimde öptükçe şair de çocuktur ey kızım. Bil, çok mesele halleder varlığın, oyuncağıdır o cömert elin. Sensin o mezara anlam veren, ömrüm seninle tamamlanacak. Ben senin oyuncağınım, bu doğru. Sense benim garip bir benzerim. Ölmek ona yakışmıyor hiç. Gönlüm bu söze alışmıyor hiç. Haksız görünüşlü bir hakikat. Müthiş bu yaratılışın cinayeti. Aklım bu işe çalışmıyor hiç. Allah'sa bana karışmıyor hiç. Sabretmek imiş bu derde çare, çarem de beni korumuyor hiç. Artık keseyim yeter çığlığı, ruhlara dokunmasın ziyanı. Bu ah ki candan çıkıp taşıyor, artık onu kendim dinleyeyim. Mezar olayım ona, üstümde cihanı tavaf etsin ruhu. Artık kalayım sessizlik içinde, düşünmek için o canımın yarini. Makber 1873, son baskı 1992'de yapılmış. Abdülhak Hamid Tarhan bütün şiirleri 2 Makber, Ölü, Hacle, Bala'dan Bir Ses, Validem, hazırlayan İnci Engin'ün İstanbul Dergah Yayınları 2. baskı Şubat 1997. 18. Aralık 1912, Brüksel. Ağlıyordu Lucien. Yüzü gözyaşlarıyla kabarmış, gözleri şişmişti. İstanbul seyahatine çıkmadan son kez ailesine gitmeyi, onları yumuşatmayı ve barışıp hayır dualarını alarak ayrılmayı ummuştu. Ama yine katı kurallardan ibaret bir kaya kütlesine çarpmıştı. Doğduğu eve zoraki kabul edilmişti. Babası kendisini görmek dahi istememişti. Durmadan hüngürdeyen annesine sarılmış ve kırık bir kalple baba ocağından ayrılmıştı. Şimdi kederini ona hem babalık hem kocalık edecek Hamit'in kollarında dindirmeye çalışıyordu. Hamit ki sevmezdi gözyaşını. Sevinç yaşları kabuldür, kederden olanlar küçülüştür derdi. Yine de kucağında hıçkıran genç kızı teselli etti. Ağlama, insani olan her şey narindir, fanidir, zayıftır. Sonsuz sandığın servetleri kaybettin, başkaları var. Sevdiklerimden başka servet tanımıyorum ben diye inledi Lucien. Haydi haydi dedi Hamit. Sevilenler katiyen kaybedilmez. Kayboldu sanılır sadece. Sevginin ebedi olduğunu bilmez misin? Madem ki sefirlikten azledilmiş bulunuyorum, gönlünde seninkilerin sefiri olurum. Baban annen olurum, kardeşlerin, evin, bahçen olurum. Bu sözler Lucien'i hepten hıçkırığa boğdu. Hamit gözyaşlarını görünce şair kaftanını giyindi. Yeter artık bu gözyaşları. Sen sevinç için yaratılmışsın. Senin özün de bahardır, hikmetin de. Berrak gökyüzünden sağanak da geçer ama çok sürmez. Sürmemeli. Bak, teselli diye sana İstanbul'da bulacağımız baharı sunuyorum. Sana erguvanların rengini, Marmara'nın maviliklerini, Boğaziçi'nin yeşilliğini bahşediyorum. Gruptaki altın gün doğumlarının pembesini, dünyanın en güzel selvilerinden asırlardır yorulmadan esen Çamlıca rüzgarlarını veriyorum. Bu davetkar şiirin cömertliğiyle hüznünü dağıttı Lucien. Kendisinden yüz çeviren mazisini gömüp kendisini çağıran istikbaline koştu. 19. Birkaç gün sonra Belçika'dan ayrıldık. Beni götüren trende Hamit'in sözlerinin sihri sayesinde arkada bıraktıklarımı acı duymadan düşünüyordum. Adımlarımın hafif izi silinmişti. Artık benden bir şey kalmamıştı. Benden karanlık cama aksetmiş, tam kızıllığında süratle uzaklaşan kır manzaraları, üzerine fırlatılmış olarak bir ekspresin bütün hızıyla sürüklediği ince bir silüetten başka bir şey kalmamıştı. Karanlıktan haykırarak gırtlaktan söylenen kelimelere bakıp yabancı toprağa girdiğimizi anladım. Gariptir ki benim ailem, istikbalimin vatanı olan adam, elleri arasında beni, Maria Lucien'i, Nasip Betül, yani başka bir varlık yapan adam, bitişik kompartmanda uyuyordu. Aslında bu andan itibaren şimdi olduğum kimse olmaya başlıyordum. Evvelki kimliğime bir yabancıya bakar gibi merakla bakıyor, evvelki ve sonraki varlığımın iki kız kardeş oluşuna şaşırıyordum. İki kız kardeş mi dedim? Bir varlık olan iki varlık. 20. Ocak 1913, Viyana. Hamit ile Lucien'i İstanbul baharına taşıyan tren Belçika'dan yola çıktığında ikisi de heyecan içindeydi. Birinin mazisinin şehri, diğerine istikbal olacaktı. Buna yürekten inanıyorlardı. Geride bırakılanların kederi, ufukta görünenlerin heyecanı ile birleşince Lucien'in narin bedeni bu yükü taşıyamadı. Kendisini maddeten bitmiş hissediyordu, dengesi bozulmuş, takati tükenmişti, yatağa düştü. Acilen bir sanatoryuma yatırılmasının gerektiğini söylediler, Viyana'da trenden indiler. Her taraf kar içindeydi. Lucien bir kızağa taşındı ve önce bir otele, oradan da sağlık yurduna götürüldü. Seneler sonra bu ıstıraplı yolculuğu şöyle hatırlayacaktı. Viyana ile birlikte zihnimde canlanan hayal, şık giyinmiş bir kalabalığın belirsiz hayaline karışır. Muhteşem bir dekor, beyaz kar tanelerinin bulandırdığı caddeler, Abdülhak Hamid'in mustarip çehresi, heyecanla solmuş yanakları, bana emniyet vermek isteyen gülüşüne rağmen garip bir surette kalkarak bunu yalanlayan sağ kaşı, kürkünün ona mahsus tatlı kokusu ki şimdi bile bu satırları yazarken duyuyorum ve her zaman bütün bunlara hakim olarak buzları çatırdayan patenlerin firari görüntüsü. Atların ahenkli sallanan çıngıraklarının musikisi. Birkaç hafta süren ve Astoria Oteli'nde başlayıp Metropol Oteli'nde biten nekaat günlerinin kazancı Lucien'in tanıştığı yeni Türk dostları oldu. Bunlardan biri o günlerde Viyana'dan geçerken Abdülhak Hamit'le buluşan Hüseyin Cahit'ti. Ve Terakki'nin adeta kalemşoru olan bu edebiyatçı, meclisi mebusanda geçirdiği 4 seneden sonra İttihatçıları eleştirir olmuştu. O da birçokları gibi gidişattan endişeliydi. Viyana buluşmasından edindiği intibaları daha sonra şöyle yazacaktı. 62 yaşında olduğunu söyleyen Hamit, daima mümtaz bir zarafetle kullandığı tek gözlüğünün bir hususiyet bahşettiği sevimli çehresinde zarif sakalına serpilmiş ak tellere rağmen o kadar genç, o kadar cazibeliydi ki onun büyüsüne bir uydu gibi kapılmış olan genç kadın yakınan bakışlarla bu ihtiyarlık kuruntusunu yalanlıyordu. Hamit o yaşta seviyor, aşk ilham ediyor ve çalışıyordu. Viyana'da Lucien'in hastalığıyla yakından ilgilenenlerden biri de Doktor Adnan'dı. Tıp uzmanlığını Berlin'de tamamlamış, Trablusgarp Harbi'ne Hilali Ahmer, Kızılay Derneği'nin 1947'den önceki ismi, müfettişi olarak katılmıştı. Harbin kokusu hala üstündeydi. Birkaç harbiyeli ve bir tıbbiyeliden sonra bir de mülkiyeli danıştı Lucien, Ali Kemal. O da Hamit gibi Brüksel'de Osmanlı sefaretinde bir süre diplomatlık yapmıştı. Daha ziyade İngilizlere yakın duran bu ateşli gazeteci de Lucien'i etkiledi. Ama herhalde en çok etkilendiği Türk sefaretin imamı Edremitli Recai Hoca oldu. Bir gün keyifli bir yemeğin sonunda yanık sesiyle "Erzincan'da bir kuş var, kanadında gümüş var" diye türkü söylemiş, Hamit ile Lucien'i kanadı gümüşten bir kuşla hasretini çektikleri topraklara uçurmuştu. Bu kadro ellerinde çiçekler taşıyarak ve nezakette birbiriyle yarışarak güzel hastanın yatağı etrafında dolaşıp durdu. Lucien ilk Türkçe kelimelerini onlardan öğrendi. Telaffuzunun düzelmekte olduğunu ise kahkahaların azalmasından anladı. Harp, öğrendiği ilk kelimelerden biriydi ve en sık duyacaklarından biri olacaktı. Londra'da zorlu bir diplomasi sınavında bıraktıkları Osmanlı paşaları, Edirne'nin verilmesinde ısrar eden Balkanların ağır şartlarını kabul edemeyeceklerini söyleyerek masadan kalkmışlardı. Bu harp yeniden başlayacak demekti. Avrupa gazeteleri yorgun Osmanlı harbe devam ederse bu sefer İstanbul ve Asya topraklarında kaybedebilir diye yazıyordu. İstanbul. Kaybedilmesinden söz edilen bir şehre gidiyorlardı. Üstelik Hamit nerede ikamet edip ne iş yapacağını da bilmiyordu. Geri çağrılırken kendisine ayan azalığı vaat edilmişti ama o kargaşada hiç haber çıkmamıştı. Parası tükenmeye yüz tutmuş, otelin masraflarını rehinciden aldığı borçla öder olmuştu. Viyana Büyükelçisi Hüseyin Hilmi Paşa'ya durumunu anlatmış, o da gereği için Hariciye Nazırı'na bir mektup yazmıştı. Brüksel memuriyetine iade edilebilse bunu dahi teselli sayacaktı. Neyi beklediklerini bilmeden ama mutlaka bir şey olacakmış gibi bekliyorlardı. Çok geçmeden beklenmeyen bir şey oldu. Baba Ali trajik bir darbeyle sarsıldı. 21. 23 Ocak 1913 İstanbul, Viyana. Enver Bey o gün Kırat'ına binmiş, peşinde İttihatçılardan 100 kişilik bir grupla sloganlar atıp bayraklar sallayarak Baba Ali'yi basmıştı. İttihat ve Terakki Rumeli'den elden çıkmasını, hükümetin Selanik gibi Edirne'yi de teslime hazırlanmasını bahane ederek İdareye el koyma kararı almıştı. Askeri yenilgilerin sorumlusu olarak gördükleri Sadrazam Kamil Paşa'yı devirip yerine Mahmut Şevket Paşa'yı geçirmeyi hedefliyorlardı. Sadaret kapısındaki itiş kakış sırasında teşkilatın silah şoru Yakup Cemil, kabine toplantısından balkona fırlayan Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı tek kurşunla alnından vurmuştu. Kamil Paşa korkudan titreyerek istifasını vermiş, Padişah 5. Mehmet silahlı darbecilerin huzurunda yeni sadrazamı onaylamıştı. İktidar tamamen İttihatçılara geçmişti artık. Baba Ali önünde toplanan kalabalık, "Yaşasın millet, yaşasın İttihat Terakki" diye bağırıyordu. Viyana Grand Otel'de kalan İttihatçılar, iktidarı ele almış olmanın sevinciyle hemen İstanbul'a gitmek üzere yola çıktılar. Hamit ise tedbiri elden bırakmayıp kaldı. İstanbul'da güvendiği dağlara bir kez daha kar yağmış, yatırım yaptığı kadrolar tasfiye olmuş, tam dönüş yolundayken yepyeni bir heyet iktidara el koymuştu. Zaten meçhul olan istikbali hepten sislenmişti. Toprak kayıplarıyla, kanlı darbelerle sarsılan İstanbul'a yanında 20'sine varmamış yabancı bir kadınla azledilmiş bir sefir olarak dönüyordu. Viyana'dan hepten yoğun görünen Sisi dağıtabilmek için çeşitli girişimlerde bulundu. Baba Ali tahtının yeni sahiplerine haber yolladı, dostlarını araya sokarak İttihatçılarla temas aradı. Uzaktan kendine uygun bir koltuk bulmaya çalışıyordu. Bazı arkadaşları yeni meclisi vükelaya, bakanlar kuruluna giderek ona uygun bir memuriyet verilmesini istediler. Ne var ki Şurayu Devlet, Danıştay, üyeliğinden başka seçenek görünmüyordu. Umutlarının tükendiği anda dostlarının Baba Ali'de karşılaştığı Talat Bey imdada yetişti ve Hamit Bey'e "Böyle işler münasip olmaz. Encümeni danişe." 1851'de kurulan Osmanlı Bilim Akademisi'ne Reis tayin edilmeli, 300 lira maaş verilmeli dedi. Yeni Harciye Nazırı Said Halim Paşa'nın davet mektubu da Harcırah'la birlikte geldi. Geçim konusundaki belirsizlik böylece bertaraf edildi. Ama ya Lucien? Onu ne yapacak, nasıl yanında alıkoyacak, durumu çevresine, ailesine nasıl izah edecekti? Ailede feveran başlamıştı bile. Oğlu Hüseyin Mart başında yolladığı mektupta kendisinden küçük cici annesine alenen hakaret ediyordu. 5. ayrımın sonu sayfa 65, devamı 6. ayrımda.